kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Esas Fikirleri Gölgelenen Önder. Yazarı Yaşar Nuri Öztürk. Türü İslam Tarihi. Yeni Boyut Yayıncılık 1. Baskı Ağustos 2009. ISBN No'su 978-975-6779-50-7. Bu kitap 528 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. İslam dünyasının fıkıh yaratan mezhebinin kurucusu olan, bugünkü Türkiye'de de dokunulmaz, tartışılmaz kabul edilen İmam-ı Azam, ölüm 150-767, yaşadığı günlerde din dışılık, dini tahrip etmek, peygamberin sözlerine ve sünnetine kafa tutmak, mürciye, cehmiye gibi sapık mezheplere mensup olmak, kafir olmakla itham edilmiş, hatta Yahudilik, müşriklik ve deccalcılıkla suçlanmıştır. Kilise babaları Hazreti Muhammed'e ilk günden beri deccal, antikrist gözüyle bakmışlar, onu zındık, dinini de zındıklık olarak damgalamışlardır. Batının en büyük şairlerinden biri sayılan İtalyan Dante, ünlü eseri İlahi Komedya'da Hazreti Muhammed'i cehennemin en alt tabakalarında azap gören zındıklar arasında gösterir. Ünlü fizikçi Newton'a göre Muhammed kelimesinin ebced hesabıyla rakam değeri 666'dır ve bu rakam Deccal kelimesinin rakamsal tutarının aynıdır. Öte yandan İslam'ı hortlattığı cahiliye şirk şuuraltıyla yozlaştıran Emeviler, İmam-ı Azam'a yönelttikleri ithamlar arasına Deccal ithamını da koydular. Bu ithamı öne çıkarırken yandaşları ulemayı kullandılar. Batılılar ve onlarla işbirliği yapan Müslüman yaftalı hainler de Hazreti Peygamber'in kader savaşı Bedir'e benzeyen savaşlarıyla kelime-i şehadetin esir edilmesini engelleyen Gazi Mustafa Kemal'e Deccal dediler. Bugün bu üç Deccal ithamının üç temsilcisi adeta bir teslis sistemiyle bir araya gelmiş, Deccallerin ilki saydıkları Hazreti Muhammed'le sonuncusu saydıkları Mustafa Kemal'e savaş açmışlardır. Tarihin diyalektiği, Hazreti Muhammed İmam-ı Azam Mustafa Kemal üçlüsünden zulme karşı birlik çıkarmıştı. Kelime-i şehadet düşmanlarıyla Müslüman kimlikli hainler bu birliği emperyalizme destek veren bir teslise dönüştürdüler. Bugünkü İslam dünyasının ve Türkiye'nin kaderi bu teslisin yarattığı savaş mihverinde belirleniyor. Ya kelime-i şehadet düşmanlarının emperyalist teslisi kazanacak, yahut da Hazreti Muhammed, İmam-ı Azam, Mustafa Kemal üçlüsünün anti-emperyalist birliği. Savaşların savaşı işte budur. Gerisi hikaye ve dekor. Ön söz veya bu kitabın özeti. 50 aşkın yılı bir zamanın hayat alanında ve kitap sayfalarında verdiğimiz mücadelesiyle ulaştığımız gerçeklerden biri de şudur. İslam'ın yozlaştırılmasına karşı, özellikle Arapça yozlaştırmaya karşı, mücadelenin fikir öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, eylem öncüsü ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu satırları yazan adamın bu anlayış noktasına gelişinin serüveni çok ilginçtir. Aynı zamanda en büyük hocam olan babam bana 4 sevgi aşıladı. 1- Kur'an sevgisi, 2- İsyan veya özgüven sevgisi, 3- İmam-ı Azam sevgisi, 4- Atatürk sevgisi. Babam bilinçli ve sadık bir Hanefi'ydi. Yıllar boyu elinden 3 kitap hiç düşmemiştir. Kur'an-ı Kerim, Mülteka, Mevkufat. Mülteka, Hanefi fıkhının babamın yetiştiği çevrede en çok kullanılan Arapça fetva kitabıydı. Mevkufat ise Mülteka'nın Osmanlıca bir şerhiydi. Babam fetvalarını hep bu iki kitaptan verirdi. Bizzat kendisinden ders olarak okuduğum kitaplardan biri de Mülteka'dır. İmam Hatip Okulu'nda okuduğum yıllarda saçlarımı uzatmak gibi bir tutkum vardı ve bu yüzden okul idaresiyle sürekli sıkıntı yaşardım. Trabzon'un en gözde camilerinde Küçük Hoca adıyla yaptığım konuşmalar sayesinde okulun onur öğrencisi olmuştum. Halktan çekindikleri için beni fazla hırpalamaya cesaret edemezlerdi ama bu saç meselesine de tamamen göz yummazlardı. Bu yüzden canım çok sıkılırdı. Bir gün babama saç meselemi anlattım ve ekledim. Bazıları bu saçlarım yüzünden beni isyancı, zındık ilan ediyor. Cevabı şu oldu. Sen ne ki oğlum? Bunlar İmam-ı Azam Efendimiz'i bile zındık ilan etmişlerdir. Sana sataşanlar işte o damarın adamlarıdır. Her devirde böyle hortlarlar. Aldırma. İmam-ı Azam kafama, yüreğime, ruhuma işlenmişti. Benliğimin ta derinlerinde karar vermiştim. Bir gün İmam-ı Azam'ı iyice araştıracak, hayatını ve fikirlerini yazıp anlatacaktım. Babam, kendisinin aynı zamanda hocaları olan büyük dedelerimin yolunu izleyerek geçimini ticaretten kazanan bir insandı. Dinden gelen geçime zehir derdi. Geçimi ticaretten kazanmanın önem ve anlamını anlatırken de İmam-ı Azam Efendimiz'i örnek gösterirdi. Benim hayatımın istikamet pusulası ve en büyük yaratıcı ihtilali olan bir şey daha yapmıştır babam. Şunu söylemiştir. Oğlum, Gazi Mustafa Kemal fikriyatı ve icraatıyla İmam-ı Azam Efendimiz'in hasretine cevap olmuş, onun istediklerini yapmıştır. Ama İmam-ı Azam'ı anlamayanlar Atatürk'ü de anlamadılar. Yıllar süren çalışmalarımız babamın haklı olduğunu gösterdi. Araştırmalarımız bizi şu noktaya taşıdı. İmam-ı Azam'la Atatürk birbirini tamamlayan iki dehadır. İmam-ı Azam bugün bir yandan onun mezhebini öven, öte yandan onun zihniyet ve idealini hayata geçirmek isteyenleri din dışı ilan eden Emevi dincilik simsarlarının anlattıkları şahsiyet değildir. En azından sadece o kadar değildir. Bu insanlar İmam-ı Azam'ın işlerine gelen yanlarını anlatmaktalar. İmam-ı Azam'ı ölümsüz kılan esas kısımlar üstü örtülmüş veya gölgelenmiş halde bir kenara itilmektedir. İmam-ı Azam konusunda dile getirilmesi gereken en önemli gerçek şudur. İslam dünyasının fıkıh yaratan mezhebinin kurucusu olan, bugünkü Türkiye'de de dokunulmaz, tartışılmaz kabul edilen İmam-ı Azam, ölüm tarihi 150-767, yaşadığı günlerde din dışılık, dini tahrip etmek, peygamberin sözlerine ve sünnetine kafa tutmak, mürciye, cehmiye gibi sapık mezheplere mensup olmak, kafir olmakla itham edilmiş, hatta Yahudilik, müşriklik ve deccallikle suçlanmıştır. İmam-ı Azam sadece devrinin hurafe yobazları tarafından değil, iktidar yandaşı uleması tarafından da ağır biçimde eleştirildi. Eleştirenler içerisinde İbn Ebi Leyla, ölüm 148-765, Süfyan Es-Sevri, ölüm 161-777, El-Allaf, ölüm 235-849, Nevbahti, ölüm 311-924, Ebu'l-Hasan el-Eşari, ölüm 324-935, İbn Hibban, ölüm 354-965, Şeyh Müfid, ölüm 413-1022, Hatip el-Bağdadi, ölüm 463-1070 gibi büyük isimler vardır. Bu ünlülerin bazıları kıskançlık yüzünden, bazıları saltanata yaranmak için ama bazıları da onun sapıklığına gerçekten inandıkları için İmam-ı Azam'ı itham etmişlerdir. Dahası var. İmam-ı Azam, Ehl-i Sünnet'in dokunulmaz ilan ettiği ve eserini Kur'an'dan sonra en büyük din kaynağı saydığı Buhari, ölüm 256-869 tarafından da sapık, mezhepli, güvenilmez adam ilan edilmektedir. Buhari, Et-Tarihul Kebir, Ebu Hanife bahsi. Buhari, İmam-ı Azam'ı dolaylı bir ifadeyle kafir olarak ölmüş ilan edebilmektedir. Buhari, Kitab-ı Züfa vel Metrukîn, ilgili madde, İbn Abdilber, El-İntika, 3. bölüm. Muhaddis Nesai, ölüm 303-915'te, İmam-ı Azam'ı hadiste güvenilmez ilan etmektedir. Nesai, Kitab-ı Züfa vel Metrukîn, ilgili madde. Onu bir yandan Ebu Hatim er-Razi, ölüm 277-890, Küleyni, ölüm 329-940, Şeyh Müfid, ölüm 413-1022 gibi Şii imamlar, Ebu Huzeyl el-Allaf, ölüm 235-849 gibi mütezile imamları suçlarken, bir yandan da Ehl-i Sünnet çevresinin birçok imamı suçlamıştır. Hadis alanında Şiilerin Buharisi sayılan Küleyni, Ünlü eseri El-Kafi'de İmam-ı Azam'a lanet okuyor. Sebebi İmam-ı Azam'ın Hazreti Peygamber dışında eleştiri üstü insan kabul etmemesidir. Gerçekten de İmam-ı Azam, Hazreti Ali'yi sahabenin en büyüğü görmek, onun evladının haklarını kutsal bilmekle birlikte tartışma üstü kişilik vasfını Hazreti Ali'ye de vermemektedir. Çünkü İmam-ı Azam bunu yaptığı takdirde Kur'an'ın ruhuna aykırı davranmış olacağını bilmektedir. Bir hakka saygı başka şeydir, o hakkı tanrılaştırmak başka şey. İslam birincisini ister, ikincisini reddeder. Ama Küleyni, İmam-ı Azam'ın bu tezini Hazreti Ali'ye de hakaret saymakta, Hazreti Ali ve evladı uğruna hayatını vermiş bu büyük imamı korkunç bir mezhep taassubuyla lanetlemektedir. Küleyni, El-Kafi, Usul kısmı 1-57-58. İmam-ı Azam en yakın meslektaşları olan ulema, örneğin ünlü İbn Ebi Leyla tarafından da itham edilerek hedef gösterilmiş ve yönetimin başındakilerle kurulan işbirlikleriyle hapishanelerde işkencelere uğratılmış, sonunda da Abbasi halifesi El-Mansur tarafından zehir içilerek veya dövülerek şehit edilmiştir. İmam-ı Azam bu kaderi açısından bakıldığında İslam dünyasının Sokrat'ı sayılabilir. Dinciliğin en ağır zulmüne uğrayıp sonra da dinciler tarafından putlaştırılan büyük ruhların en tipik örneklerinden biri İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Azam'a yapılan zulmün ibret verici yanlarından biri de şudur. Kendisinden 150 yıl sonra yaşamış meslektaşlarından biri, hadisçi İbn Hibban, ölüm 354-965, Kitabül Mecruhin adlı eserinde İmam-ı Azam'ı itikadı bozuk ilan ederken, iddialarını İmam-ı Azam hakkında görülen bazı rüyalara dayandırmaktadır. Ürperten iftiralar. Bu satırların yazarının da mensubu bulunduğu Ehl-i Sünnet mezhebinin en büyük imamı sayılan Ebu Hanife, en büyük iftiralarla karalanmış en büyük mağdur ve mazlumlardan biridir. İnsan vicdanını sızlatan bu iftiraların ayrıntılarını elinizdeki kitabın ileriki sayfalarında göreceksiniz. Burada birkaçını verelim. Ona saldıranların bayraklaşmış isimlerinden biri olan ünlü tarihçi Hatib el-Bağdadi, ölüm 463-1070, Tarih-u Bağdad'ında İmam-ı Azam'a ayırdığı yerde şöyle diyor. Onun hakkında dinin hem esaslarına hem de füruatına ilişkin şenaatleri, çirkin söz ve davranışları yüzünden çok sözler söylenmiştir. Gerçek şu ki Ebu Hanife, bütün ilmi kudretine rağmen bizim bu eserimizde tanıttığımız ulema gibi örnek alınacak türden bir insan değildir. Hatib el-Bağdadi 13-371-372. Meslektaşı Kadı Şerik onu şöyle itham ediyor. Ebu Hanife Allah'ın kitabından iki ayeti inkar etti. Ebu Hanife imanın artıp eksilmeyeceğini iddia etti. Ve o, namazın Allah'ın dininden bir parça olmadığını sandı. Hatip 13-372. Aynı şerik, bir gün bir tartışma sırasında İmam-ı Azam'a şöyle haykırıyor. Elime imkan geçse senin kelleni uçururum. Hatip 13-374. Ünlü sufi müfessir muhaddis Süfyan es-Sevri, ölüm 161-777 de saldıranlardandır. Şöyle diyor. Bu ümmet içinde Ebu Hanife'den daha uğursuz birini analar doğurmadı. Hatip 13-386. Aynı Süfyan şunu da söyleyebilmiştir. İslam bünyesine Ebu Hanife'nin yerleştirdiği şerden daha büyük bir şer yerleştirilmedi. Hatip 13-397. İmam-ı Azam'ın ölüm haberini getiren adama şöyle diyor Süfyan es-Sevri. Toplumun büyük kesimine musallat olan bir beladan bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Ümmetin fitne kaynağı yok oldu. Hatip 13-423. Ünlü fakih Evzai, ölüm 157-773 şöyle saldırıyor. Ebu Hanife İslam'ın can damarlarına musallat oldu ve onları birer birer parçaladı. Aynı Evzai, imamın ölüm haberi kendisine ulaştığında ise şöyle diyecektir. Elhamdülillah, yaşamaya devam etseydi, İslam'ın can damarlarını parçalamaya devam edecekti. Hatip 13-398. Peygamberi dışlayan bir deccal olduğu iddiası. İmam-ı Azam güya dermiş ki, eğer peygamberle aynı zamanda yaşasaydık o benim için birçok sözümü alırdı. Muhammed bin Mesleme adlı meslektaşına sordular. Ebu Hanife birçok şehre gittiği halde Medine'ye niçin hiç gitmedi? Cevap şu, Peygamberimiz Medine'ye veba ile Deccal'ın giremeyeceğini söylemiştir de ondan. Ebu Hanife Deccal'lardan bir Deccal'dır. Hatip 13'e 395. Meslektaşı ve Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik, ölüm 179-795, çok ağır saldırıyor. Analar İslam'a Ebu Hanife'den daha fazla zarar veren birini doğurmadı. Aynı İmam Malik şunu da söyleyebiliyor. Ebu Hanife'nin bu ümmet içinde yarattığı fitne, iblisin fitnesinden daha zararlıdır. Böyle olmasının iki sebebi var. Birincisi, Ebu Hanife'nin mürciye mezhebinden oluşu, ikincisi ise Ebu Hanife'nin sünneti işe yaramaz hale getirmesidir. Hatip 13'e 396. Yine İmam Malik söylüyor. Ebu Hanife'nin yaşadığı bir beldede yaşamak caiz değildir. Hatip 13'e 400. Şu sözde İmam Malik'in. Ebu Hanife dine tuzak kurup hile yaptı. Dine tuzak kuranın dini olmaz. Hatip 13'e 400. İbn Seleme onun adına şöyle bir kafiye düşürüyor. O Ebu Hanife değil, Ebu Cife'dir yani leşin babası. Hatip 13.407. İbn Ammar şöyle diyebiliyor. Bir konuda şöylesi mi doğru, böylesi mi diye kuşkuya düşersen, o konuda Ebu Hanife'nin ne dediğine bak. Gerçek onun dediğinin tam aksidir. Hatip 13.408. Fakihlerden Abdurrahman bin Mehdi, ölüm 198-813 şunu ekliyor. İslam bünyesinde Deccal fitnesinden sonra zuhur eden tek fitne Ebu Hanife'nin görüşleridir. Hatip 13-396. Tövbeye davet edildiği ve bunu reddettiği iddiası. İmamla ilgili en zalim iddialardan biri de onu dolaylı biçimde kafir ilan eden şu iddiadır. Ebu Hanife defalarca tövbeye davet edildiği halde buna olumlu cevap vermemiş ve o hal üzere ölüp gitmiştir. Ebu Hanife hangi gerekçeyle tövbeye çağrılmış? Arap Emevi Engizisyoncuları tarafından 3 sebep gösteriliyor. 1. Kur'an'ın mahluk olduğu yolundaki görüşü. 2. Zındıklık. 3. Kafirlik. Süfyan es-Sevri gibi bir büyük isim şunu söyleyebilmiştir. Ebu Hanife zındıklığından dönmesi için 2 kez, kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı. Hatip 13'e 382-383. Yine büyük isimlerden biri olan Ebu Davud Süleyman es-Sicistani, ölüm 275-888 şöyle diyor. İmam Malik, Şafii ve İbn Hanbel, Ebu Hanife'nin dalalet içerisinde olduğunda ittifak etmişlerdir. Hatip 13-383-384. Yani ünlü 3 büyük ehli sünnet mezhebinin kurucu imamlarının 3'ü de bugün ehli sünnetin en büyük imamı kabul edilen Ebu Hanife'nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir. Ne durumda olduğumuzu, halimizi, zihniyet ve şahsiyetimizi bir düşünün. İmam-ı Azam bir isyan ve eylem önderidir. İmam-ı Azam hangi sebepler yüzünden ve kime ne yaptı da bu ağır itham ve zulümlere uğratıldı? Saltanat dinciliğine sorarsanız İmam-ı Azam'ın en büyük suçu Arapçı saltanatları sözlü uyarıyla yetinmeyerek onlara karşı eyleme geçmesidir. İmam-ı Azam'ı hedef haline getiren ondaki isyan ve eylemcilik karakteridir. Fikirleri, karşı çıkışları, ithamları bakımından İmam-ı Azam'la tıpatıp aynı görüşlere sahip olan anıt bilgin Hasan el-Basri'yi düşünün. İmam-ı Azam'dan 40 yıl önce ölmüş bulunan bu aşılmaz otorite Sufi Önder, tıpkı İmam-ı Azam gibi mevalidendir, yani Arap asıllı olmayan bir bilgedir. Fikirleri ve etkileriyle Emevi Arabizmine korkulu rüyalar yaşatmasına rağmen üstüne gidilmemiş, hapse atılmamış, işkenceye uğratılmamıştır. Emevi yönetimi onu uzaktan takiple yetinmiştir. Çünkü Hasan el-Basri, ölüm 110-728, tüm eleştirilerini şöyle bir sonuca bağlıyordu. Emeviler Allah'ın bir musibetidir ama onlara kılıçla karşı çıkmak doğru değildir. İşi Allah'a havale edip beklemek gerekir. Emevi zorbaları için bu yeterli olmuştur. İmam-ı Azam ise zorbaların üstüne üstüne gitmiş, Arap Emevi dinciliğine karşı kılıç kullanmak gerektiğini söylemekle de yetinmemiş, Arabizme karşı başlatılmış bütün isyanları parasıyla, gücüyle maddeten ve fiilen desteklemiştir. İşte İmam-ı Azam'ın farkı da büyüklüğü de buradadır ve bu farka bugünkü İmam-ı Azam taraftarları tek kelimeyle temas etmemektedir. Onların anlattığı İmam-ı Azam doğup büyümüş, okuyup yetişmiş, çalışıp kazanmış, okutmuş, öğretmiş, kuş sütü, kuru üzüm ile beslenerek eller üstünde yaşamış, çağdaşlarının övgülerini almış ve nihayet her fani gibi ölüp gitmiş bir fakih portresi taşıyor. Oysa ki durum hiç de öyle değildir. Çektiklerinden, çilelerinden, hapishanelerde uğradığı işkencelerden, yıllarca kırbaç altında inletilmesinden, en yakın meslektaşları tarafından sırf iktidar sahiplerine yaranmak için zındık ve kafir ilan edilmesinden, 70 yaşında olduğu bir zamanda zehirletilip şehit edilmesinden tek kelimeyle bahis açılmamaktadır. İmam-ı Azam, kanın, dehşetin, zulmün, acıların ve işkencelerin berzahları içerisinde yaşamış bir fikir ve devrim önderidir. Bir önderi, kanıyla ödediği bir faturanın arkasındaki fikir ve imana temas etmeden anlatmak mümkün müdür? Mümkünse insani ve vicdani midir? İmam-ı Azam'la ilgili gölgeleme ve saklama operasyonu yüzünden, İmam-ı Azam'ın çilesini çektiği idealleri, tarihe bıraktığı ölümsüz mesajları gün ışığına çıkamamak da yok olup gitmektedir. İmam-ı Azam, İslam dünyasının Sokrates'idir demiştik. Sokrates, Atina putperestlerinin içirdiği zehirle hayata veda etmişti. İmam-ı Azam ise Arap Abbasi saltanatının başındaki zorbaların içirdiği zehirle öldürüldü. Bu bakımdan iki anıt ismin kaderi aynıdır. Fark şurada. Batı, Sokrates'i yaşatılması gerektiği şekilde yaşatıyor. Müslüman Doğu ise İmam-ı Azam'ı yaşatılması gereken şekilde yaşatmıyor, yüceltme adı altında her gün öldürüyor. İmam-ı Azam'ı şehit eden, sonra da onun esas fikirlerinin üstünü örten eski ve yeni saltanat dinciliğinin tasallutlarını, elinizdeki kitabın sayfalarında sanıyorum kahırlanarak okuyacaksınız ve şunu idrak ve itiraf noktasına geleceksiniz. İslam, Hazreti Peygamber'den hemen sonraki Arap müdahalesiyle yozlaştırıldı. Bu yozlaşmanın hemen ardından ilk arındırma İmam-ı Azam eliyle oldu. İlk dönemde, yani oluşum ve yerleşme döneminde Hazreti Peygamber'e karşı çıkan zihniyetlerle, arındırma dönemi olan ikinci dönemde İmam-ı Azam'a karşı çıkan zihniyet aynıdır. Müslüman dünya, üçüncü arındırma dönemini Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadı. Bu dönemin öncüsü olan zat, aynı zamanda bir teşkilatçı deha olduğu için meseleyi teoride bırakmadı, icraatıyla hayata geçirdi. Hiç kimse ona devrimlerinin faturasını canıyla ödetemedi. Tam aksine o, İmam-ı Azam ve benzerlerinin intikamını da alan bir önder oldu. İşe İslam dünyası açısından baktığımızda şunu söylemek zorundayız. İslam ümmeti bu üç dönemin üç öncüsüne de nankörlük etmiştir. Bu nankörlük, Hazreti Peygamber'e onun ehli beytini katletme şeklinde, İmam-ı Azam'a din dışı ilan etme, işkence ve öldürme şeklinde, Atatürk'e ise mirasını ve kendini din dışı ilan etme şeklinde uygulandı. İmam-ı Azam'ı farklı kılan değerler. İmam-ı Azam'ı maddesiyle şehit ettiren, manasıyla ise ölümsüz kılan değerler ve sebepler şunlardır. 1. Kur'an'ın istediği aklın işletilmesini ve aklın egemenliğini dinin esas amacı olarak öne çıkardı. 2. Zulme karşı isyan ve ihtilalin dinin talebi olduğunu gösteren eylemli bir aydınlığın öncülüğünü yaptı. 3. Arapçı zorba Emevi ve Abbasi yönetimlerine karşı çıktı ve bu yönetimlere karşı kılıç kullanılması için fetva verdi, kılıç kullananları maddeten de destekledi. 4. İslam'ın Arap ideolojisine dönüştürülmesine karşı çıktı. İmam-ı Azam Emevi saltanatına uyarlanmış bir din hayatını yaşamaktansa yaşamamayı Kur'an'ın ideallerine uygun bulmaktadır. Böyle bir dinin söz konusu olduğu bir yerde bir tek ibadetten söz edilebilir. Zalim yönetime ve despotlara karşı savaş. Bu söylemden intikam almak için Emeviler İmam-ı Azam'ı sarhoş olmayacak kadar alkollü içkinin serbest olduğu namazsız bir din icat etmekle de suçlamışlardır. 5. Her Müslümanın kendi ana diliyle ibadet edebileceğini, bunun için de Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınabileceğine fetva verdi. 6. Uydurma hadisleri reddetti. Bunun bir uzantısı olarak hadis diye nakledilen sözlerin Kur'an'a ve akla aykırı olanlarının Peygamberimize isnat edilmesine karşı çıktı. 7. İnsan Rableştirmeye karşı çıkarak Hz. Muhammed dışında eleştirilmez kişi, Kur'an'ın dışında eleştirilmez kitap kabul etmedi. 8. din ile şeriatın eşitlenmesini Kur'an'a aykırı buldu ve bu eşitlenmeye karşı çıktı. 9. Batı'dan 1000 küsur yıl önce laikliğin temellerini atıp ilk müjde ışıklarını yakan şu iki fikri öne çıkardı. A. İbadeti imanın ayrılmaz bir parçası sayarak dindarlığı insanlar arası ilişkilerde bir ölçü haline getiren anlayışa karşı çıktı. Kur'an'ı dayandırdığı şu ilkeyi savundu. İbadetler imanın olmazsa olmaz bir parçası değildir. B. Kavga ve savaşların din gerekçesine dayandırılmasına karşı çıktı. Kur'an'a dayandırdığı şu ilkeyi savundu. Azmışlarla savaş, azmışlık ithamıyla yapılmalıdır, kafirlik ithamıyla değil. Dinin temsilcisi ve daha dindar olma iddiasının kavga ve kan sebebi yapılmasının önüne geçmek, asr-ı saadet nesli için bile mümkün olmamıştır. Bu kavganın insanı kemirmesini önlemede sadece iki çare vardır. 1. Din meselesini peygamberin kotarması. 2. Laiklik. Din meselesini dini hayatı peygamber kotardığında o dini hiç kimse ve hiçbir kuvvet insan aleyhine kullanamaz, istismar edemez. Çünkü ortada Cenab-ı Hakk'ın denetiminde söz söyleyen ve din adına her sözü tartışma üstü olan bir lider vardır. Peygamber ortadan çekilince bu yapı bozulmakta, din adına en iyi söz benimki diyebilecek bir yığın insan çıkmaktadır. Ve tarih gösteriyor ki, böyle bir süreç başladığında ne dinin buyrukları, ne aklın ve tarihin gerçekleri işe yaramaktadır. Kitleleri güden çıkarlar, hırslar, inat ve saplantılar, egoizmler veya gaflet ve dalaletler olmaktadır. İnsanlığın çektiği büyük ıstıraplarla anlaşılmıştır ki, dinin kahır aracı olmaktan çıkmasını sağlayan tek çare laikliktir. Aksi halde din, mensuplarının birbirini yeme aracı olmaktan çıkarılamaz. İşte laiklik, dinin bu hale getirilmesini önlüyor, İmam-ı Azam bu noktayı tarihte ilk ve en iyi yakalayan dehadır. Savaş meşru hale gelmişse savaşılır ama bunu birinci sınıf dindarlarla ikinci sınıf dindarların din-iman kavgasına dönüştürmek, İnsana da, dine de, imana da zulümdür. İnsanlık bu zulümden çok çekti. Dehası, insanlığın bu zulümden çektiği acıların en büyüğüne ne yazık ki gerçek dindarlar maruz kaldı. Engizisyon tarihi bunun belgesidir. Bizim dincilik tarihimiz de bunun belgesidir. 10. Ehl-i Beyt'i peygamberimizin torunlarını savunmayı ve sevmeyi bir mezhep meselesi olmaktan çıkarmanın öncülüğünü yaparak mezhep taassubuna darbe indirdi. Büyük imam, peygamber evdadını savunma uğruna hayatını feda ettiği halde hiçbir zaman Şii mezhebine geçmedi. Bir yandan Ehl-i Sünnet mezhebinin en büyük imamı olmak, bir yandan da Ehl-i Beyt için canını verebilmek, tarihin sadece İmam-ı Azam'la tanıdığı bir anlayıştır. Ve sanıyoruz, İslam'ı gerektiği şekilde anlamının can damarı da buradadır. İmam-ı Azam, Şii inançtaki halifelik Hazreti Ali evladınındır ve Allah bu soydan kıyamete kadar halife olacakları belirlemiştir şeklinde bir iman meselesi yaptıkları anlayışa tamamen karşı olmasına rağmen Hazreti Ali evladının hilafeti için mücadele etmiştir. Çünkü o bu işte Hazreti Ali evladını ehliyet sahibi görüyordu. İmam-ı Azam'ın Ehl-i Beyt için mücadelesi bir mezhep meselesi değil, zulme karşı, adalet ve liyakatın yanında olma mücadelesiydi. İmam-ı Azam'ın Ehl-i Beyt hakları konusundaki mezhepler üstü tutumu, Ehl-i Beyt meselesinin o arada Türkiye'deki Alevilik ve Aleviler meselesinin çözümünde ihtiyaç duyulan reçetenin ipuçlarını da önümüze koymaktadır. 11. Hukuk alanında bireyin özgürlüğünü şaşmaz bir ilke olarak öne çıkardı. 12. Kadının evlenmede kimsenin velayet ve vesayetine muhtaç olmadığını ilan edip, kadın özgürlüğünün yolunu açtı. Böylece geleneksel fıkhın temel kabullerinden birini yıktı. 13. Din hizmetinin rızık aracı yapılmasına karşı çıkarak, din ulemasının geçimini dine bağlayan anlayışı yıktı. Kendi geçimini ticaretten kazanarak getirdiği bu anlayışı hayatıyla örneklendirdi. 14. Alkollü içkilere geleneksel anlayıştan çok farklı baktı. Şarap dışındaki içkilerin haram olmasını sarhoş olacak kadar içme kaydına bağladı. 15. Riyakarlığı en büyük yıkım olarak gören anlayışının bir gereği olarak fikir ve mücadele hayatında takiyeciliğe asla tenezzül etmedi, sözünü hiç esirgemeden tam ve açık söyledi. Sapıklığından, dalaletinden, İslam'a kötülüklerinden hatta kafirliğinden şikayet edilen Ebu Hanife, bir gün gelmiş İmam-ı Azam yani en büyük önder ilan edilmiştir. Biz ne yapmak istiyoruz? Biz Bu kitabımızla İmam-ı Azam gerçeğinin örtülen yanını ortaya koymak istedik. Bu eserde bir insanlık görevi olarak yerine getirilen bir şey daha var. İmam-ı Azam'ın tarih tarafından 12 asır sonra hasretine cevap verildiğine, hatta belki de intikamının alındığına dikkat çektik. İmam-ı Azam'la Atatürk arasında münasebet kuran son bölüm, bu görevin yerine getirildiği bölümdür. O bölüm dikkatle okunduğunda şu gerçek apaçık görülecektir. Tarih önünde İmam-ı Azam'la Mustafa Kemal Atatürk'ün savundukları ve uğrunda tavizsiz bir mücadele verdikleri değerler sadece benzer değil, tamamen aynıdır. 40 yıla yakın süredir devam eden çalışmalarımız bize şunu göstermiştir. Tarih, Atatürk'e İslam imanının bir evladı olarak İmam-ı Azam ve benzeri fikir öncülerine yapılan zulümlerin hesabını sorma görevi de yüklemiş görünüyor. Büyük Atatürk bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Atatürk, tarihin verdiği bu onurlu görevi yerine getirirken elbette ki bir ilahiyatçı, bir din büyüğü olarak iş yapmadı. Böyle bir sıfata gerek de yoktu. Tarih, bu tür görevleri genelde kendine özgü esrarlı yöntemlerini kullanarak yaptırmaktadır. Atatürk örneği bunların en çok dikkat çekenidir. Biz şuna bütün ruhumuzla inanmaktayız. Atatürk, İmam-ı Azam gibi mazlum dahilerin hem hasretlerine bir cevaptır, hem de onların intikamının alınmasını isteyen tarihin talebine bir cevaptır. İmam-ı Azam, Arapçılık, akıl ve bilim düşmanlığı, hurafecilik eliyle zulüm ve hakarete uğratılmıştı. Atatürk'ün yıktığı ve canını yaktığı kötülükler de işte bunlardır. Atatürk'ün her biri bir büyük devrim niteliğindeki icraatı, bir anlamıyla da İmam-ı Azam'a zulmedenlerin tümüne sorulmuş hesaplar görünümündedir. Gerçek bu olduğu içindir ki, Atatürk'e düşman olanların, zihniyet ve kimlik yapıları bakımından İmam-ı Azam'a düşman olanlarla aynı niteliklere sahip olduklarını görürüz. Ve gayet net olarak şunu da görürüz. Atatürk'e düşmanlığın gerekçeleriyle İmam-ı Azam'a düşmanlığın gerekçeleri büyük çoğunlukla değil, %100 aynıdır. Bu ön sözü bitirmeden önce bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Bu eseri İmam-ı Azam gerçeğini iyi düşünmeden okuyanlar bizim Arap düşmanlığı yaptığımızı zannedebilirler. Hele bize karşı iyi niyetli değillerse. Böyle düşünenler büyük bir günaha girmiş olurlar çünkü biz İslam imanının evladıyız ve Müslüman Araplar bizim iman kardeşlerimizdir. Evet, bu eserde eleştirilen bir Arap var ama onun sadece adı Arap'tır. Ruhu başka bir şeydir. Emevi'den sadece bizler değil, Arap da şikayetçidir. Sözü şöyle bağlamak istiyorum. Büyük ruhların hasretlerine cevap getirilmesine yönelik tarihsel diyalektiğin fark edilmesinde küçük bir katkımız olursa bundan onur ve gurur duyarız. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk, Bodrum, 2009. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.